Ayrım 20.
Bu duygularla ben de ona daha sıkı sarılmak isterdim ama sonunu getiremeyeceğim bir ilişki için onu ümitlendirmek istemiyordum. Ezra'ya bu kararımın Nazir'le ilgisi olmadığını söylememe rağmen içimden bir ses itiraf etsene, Nazir'in seni korkutan, endişelendiren ve heyecanlandıran ilişkisini tercih ediyorsun. Sen endişede macera arayan bir aptalsın diyordu. Diğer taraftan kolları arasında öyle huzurlu ve sıcaktım ki ayrılamıyordum. Keşke hep böyle kalabilseydik dedim. Bir elini sırtımdan kendine çekip diğeriyle çenemin altından tutarak başımı kaldırdı. İçinde hep bir dostu saklayan bedeninin, bana artık onun erkekliğini ve kendi kadınlığımı hatırlatan titreşimlerini almaya başlamıştım. Kendimi geri çekmek istedim ama karşı koyulmayacak bir şekilde özlediğim sıcak duyguyu yaşamaya devam ettim. Kalabiliriz dedi fısıltıyla. Niye ikimize de işkence ediyorsun prenses? Neden? Bu kadar arkadaşlıktan sonra her şey daha kolay olacak bizim için inan. Nesim'in hatıralarımızda yaşaması beni rahatsız etmiyor eğer düşündüğün buysa. Seni geçmişinle ve hatırandaki o büyük aşkla davet ediyorum hayatıma. Yeter ki bana evet de lütfen. Kendimi çok özleyeceğimi bilmeme rağmen Ezra'nın temasından uzaklaştırdım. Haklıydı. Şu an her ikimize de işkence etmekten başka bir şey yapmıyordum. Kollarımı göğsümde çapraz yapıp verandaya doğru yürüdüm. Dışarıda Nesim'i göremedim. Ezra ile ilgili kararlılığımdan emin, gölgelerde bir yerlere çekilmiş veya bahar esintisinde uzaklaşmıştı. Ezra ardımdan gelmişti. Kollarını belime sarıp başını kulağıma doğru eğdi ve fısıldadı. Emin misin prenses? Belki biraz düşünmek istersin. Belli ki her şey çok ani oldu senin için. Duruşumu değiştirmeden cevapladım. Düşünmeme gerek yok Ezra. Sana bende bulacağını tahmin ettiğin mutluluğu veremem. Yanlış olur. Dudaklarımdan çıkanları zamanı geri çevirip tekrar geldikleri yere göndermek isterdim. Beynimin o kendini beğenmiş, huzurlu sevgilerde aşk olduğuna inanmayan, aşkı ille de kaosta arayan, sersem mazoşist kimliğine. Beni bırakmadan sorusunu tekrarladı. Son sözüm bu mu? Evet diye fısıldarken sanki cevabım duyulmasın diye dua ediyordum. İçimden bir ses bir kez daha üstelerse kabul edeceksin diyordu. Ama olmadı. Ezra bir kez daha sormadı. Dudaklarını kulağımın üzerinden boynuma doğru kaydırdı. Küçük, içten bir öpücük kondurdu. O zaman bir sonraki tercihimi kullanacağım dedi ve kollarını belimden çözdü. Yarı kapalı balkon camının aksinde onun geri döndüğünü ve kapıya doğru yürüdüğünü gördüm. Ben de dönüp arkasından koşmak, ona sarılmak ve aslında onu ne kadar sevdiğimi fark ettiğimi söylemek istiyordum. Ama yerimden kıpırdayamadım. Karanlığın içinde bir yerde Nesim'in her hareketimi yeniden izlemeye başladığı hissine kapılmıştım. Kapının kapandığını duyduğum anda yüreğimin kendi kapattığım mengenede ezildiğini fark ettim. Pişmanlık ve kayıp hissiyle ağlamaya başladım. Esintiyle uzaklaşan, sanki kavrulan hayatlarımızdı. Ondan sonraki günler Ezra'dan hiçbir haber alamadım. Onu için için merak etmekten kendimi alamıyordum. Bana evlenme teklif edip sarıldığı anları düşündükçe romantik ve aşka yakın hislerle doluyordum. Ama reddettiğimde duyduğu acı ve kırgınlığı hatırladıkça, belki de ancak küçük bir kardeşe karşı duyulacak şefkatle koruma hissim diğer hislerime galebe çalıyordu. Bu aslında Nesim'e karşı olan korumacı aşkıma çok büyük bir benzerlik gösteriyordu. Hayatımı esir alan o büyük aşkla bu kadar benzeşen bir diğer sevgiyi niye kabul etmedim o zaman? Kendisini bana hemen teslim ettiği için mi? Bilemiyordum. Ezra'nın kapıdan çıkarken söylediği, bir sonraki tercihinin ne olacağına dair en ufak bir fikrim yoktu. Belki de bir başka sevgili vardı, şimdiye kadar benim yüzümden ortaya çıkarılmayan. O akşamdan sonra bir müddettir de hiç haberleşmediğimiz Nazir yeniden ortaya çıktığında, onun ardı ardına gelen davetlerini yine muhtelif bahanelerle reddetmeyi tercih ettim. Onunla telefonda her görüşmemizde veya gönderdiği davet kartını okuyuşumda Ezra'nın küs bakışları gözümün önünde canlanıyordu. İşin garibi, Ezra'nın evlenme teklifini reddettikten sonra yaşamaya başladığım garip hüzün ve bu hüznün Nazir'le olan ilişkime de set çekiyor olması birdenbire Ezra'yı hayatımda daha farklı bir yere koymuştu. Şimdi her zamankinden fazla onun eksikliğini hissediyor ve onu özlüyordum. Ne var ki Nesim'in ölümünden sonra aylardır omuzuna yaslanıp kollarının arasında arkadaşça teselli bulduğum en yakın dostumu, şimdi dudaklarının dudaklarımdaki o bir kerelik temasını hatırlayarak özlemeye başlamıştım. Nazir'in çıplak tenimdeki dokunuşlarının, kendinden emin bir sahiplik duygusuyla beni izleyen bakışlarının, hatta sesinin, yüreğimden duyurduğu kanat çırpışları değildi Ezra'yı özleten. Tam aksine, benim sakinliğime sığınan, onun delicesine kalp atışlarıydı. Biri maceraperest kadınlığımı hatırlatırken, diğeri korumacı aşık ruhuma sesleniyordu. İkisinin birleşmesi adeta Nesim'i tamamlıyordu. Belki de bu sebepten Ezra'nın bana olan aşkının farkında olmamayı tercih etmiştim. Farkında olmamak konunun açılmasını geciktirmiş ve o arada onu hep benim yanımda tutmuştu. Fakat bundan sonra Ezra'nın hamim gibi her derdime koşmasını bekleyemezdim. Aramızdaki o dost dokunulmazlığı zedelenmişti bir kere. Finans işlerimi bir müddet sonra Ezra'nın babasıyla konuşmaya karar verdim. Aradığım daire için de bir emlak komisyoncusuna müracaat ettim. Bu arada Celeste, Paul'ün senelerdir oturduğu bekar evine, feminen bir zevkle çeki düzen vermek için mutlu bir telaşla mağazaları arşınlamakla meşguldü. Ona hayatının bu en mutlu dönemini gölgelendirecek hiçbir problem yaratmak istemediğimden bu son olayları kendisine açmadım bile. Zaten hiç kimseden yardım veya fikir beklediğim bir durum değildi yaşadığım. Tamamen kendi yarattığım ve seçtiğim bir karmaşaydı. Her zaman olduğu gibi. Aslında hayatımda o kadar çok, kontrolü benim dışımda, çaresine uzanamayacağım, değiştiremeyeceğim problem vardı ki, çözümü tamamen bana ait olabilecek yeni problemler yaratmak garip bir tatmin veriyordu. Zira biliyordum ki kararımı değiştirdiğim an o problem çözülecekti. Her şey benim elimdeydi. Bu en azından hayatımda bazı şeylerin kontrolüm altında olduğuna dair güven duygumu pekiştiriyordu. Bunu kimseye anlatamayacağımı biliyordum. Onun için de bu garip mazoşist duygumu hep kendime sakladım ve yaşamaya devam ettim. O hafta sonuna doğru bir akşam Celeste ve Paul ile birlikte evde yemekteydik. Kütüphane odasındaki telefon çaldığında müsaade isteyip masadan kalktım. Açtığımda karşı taraftaki ağlamak için benim sesimi bekliyormuş gibi hıçkırıklara boğuldu. "Ah prenses!" Konuşamıyordu ama onun Ezra'nın annesi olduğunu anlamıştım. Merakla sordum. "Janin, ne oldu?" İç çektiğini ve burnunu sildiğini duydum. "Ah tatlım, ne olmadı ki? Benim Ezra'm. Herhalde benim ve babasının ölmemizi istiyor." Birdenbire mübalağalı endişesini düşünüp gülümsedim. Ama Janin devam ediyordu. "Yoksa neden gidip orduya yazılsın ki?" Gülümsemem dudaklarımda donmuştu. Ezra'nın ikinci diğer ihtimal dediği demek buydu. Ya benimle evlenecekti ya da orduya yazılacaktı. Bu iki mutluluk arasındaki seçim olabilir miydi? Ya biri olmazsa diğeri denilebilecek. Yahut biri diğerinin rövanşı mıydı veya ödülü? Ne diyeceğimi bilemiyordum. Tek yapabildiğim bu cümleyi yüksek sesle tekrarlamak oldu. "Ne diyeceğimi bilemiyorum Janin." Bu kez şaşırma sırası ondaydı. "Sen de şoke oldun. Sana söylememiş miydi?" "Hayır, hayır. Bana hiçbir ipucu vermedi bu konuda." "Neden yapmış olabilir ki?" "Tatlım, sen ona çok yakınsın. En azından bir tahminin var mı?" "Yok," dedim. Yalanımı yüzüne karşı söylüyor olmamaktan memnun. "Prenses, lütfen bir de sen konuşur musun onunla? Sana ne kadar düşkündür bilirsin. Ah evet biliyorum demek isterdim. Ama sadece geçen akşam yaşadıklarımız bir şimşek hızıyla kafamda canlandı. Sebep olduğum seçim için kendime hem kızmış hem de büyük bir üzüntü duymuştum. Ne yapabilirim bilmiyorum diyebildim. Sadece konuşup vazgeçirmeye çalış canım. Seni dinleyecektir lütfen. İshak'ın ağzını bıçak açmıyor. İşin bütün geleceğini biricik oğlumuza bırakmayı planlarken bu yaşta şimdi evlatsız mı kalacağız? Janine yeniden gözyaşlarına boğulmuştu. Onu yatıştırmak için benden istediği cevabı vermekten başka çarem yoktu. Çok üzgünüm sevgili Janine. Onunla konuşmaya çalışacağım. Belki de çoktan vazgeçmiştir bile. Hayır tatlım, vazgeçmedi. Önümüzdeki hafta sonuna veda partisi planlamış bile. Onun için senin haberin olmamasına şaşırdım zaten. Southampton'daki evde yapmayı planlıyor. Aman tanrım, bu çocuk gerçekten çıldırmış olmalı. Janine susup duracağı benzemiyordu. Bense zaten hafızama kazınmış olan son beraberliğimizi, şimdi bir de Ezra'nın bu isyankar tavrıyla bir arada yorumlamaya çalışıyordum. Düşünmek için zamana ihtiyacım vardı. Merak etme Janine. İlk fırsatta Ezra ile konuşacağım. Elimden ne gelir bilemiyorum ama deneyeceğim. Teşekkürler prenses, çok teşekkürler. Sıcak vedalaşma sözcükleriyle telefonu kapadığımızda bir an için çalışma masasının koltuğuna çöktüm. Ezra'nın hayatını benim bir cevabım mı bu kadar etkilemişti? Benimle olmasını arzu ettiği evliliği dışında onu buraya, hayata, mükemmel işine, o kadar sevdiği ailesine, şehrine bağlayacak başka bir şey, bir kimse olmaması mümkün müydü? Oysa ben onun ikinci ihtimal dediğini bir başka kadın olarak düşünmüştüm. Demek Ezra'yı tahmin ettiğim kadar iyi tanımamıştım. Ve ona evet deseydim tanıma şansım olacaktı. Eminim gördüğümden bildiğimden daha da güzel bir insanla tanışacaktım derinliklerinde. Ama ona hayır demiştim bile. Kararımdan dönebilir miydim? Elbette evet. Ama hayır, bunu istemiyordum. Ezra kalıp beni sahiplenmek için mücadele etmek istememiş, her şeyi terk edip gitmeyi eylemişti. O zaman ikimiz de bu acıyı çekecektik. Annesine söz verdiğim şekilde Ezra ile konuşmam mümkün olmadı. Öncelikle kararının arkasındaki sebebin ben olduğumu bildiğim için ne diyeceğimi bilemiyordum. Oysa o akşamdan sonraki iki karşılaşmamızda sanki olanlar, konuşulanlar hiç yaşanmamışçasına yeniden o dostane arkadaş bakışları ve tavırlarıyla bana yaklaştı. Ben sanki çevresinde görüştüğü ve sevdiği diğer arkadaşlarından herhangi biriydim artık. Bu kalbimi burkmuştu. Ezra'nın bana olan düşkünlüğünü, içten sevgisini o kadar benimsemiştim ki benden bu anlamda uzaklaşabileceğini hiç düşünmemiştim. O da benim gibiydi. Kırgınlıklarına teselli bulmak için kendisine uğraşacağı yeni problemler yaratıyordu. Yazlık evdeki davetini telefonla haber verdiğinde son kararıyla ilgili hiçbir detay vermediği gibi benim fazla bir şey söylememe de fırsat yaratmadı. Ses tonu zamandan yana çok sıkıntılıymış gibiydi. Memnuniyetle gelebileceğim cevabımı aldıktan sonra bir telaş bahanesiyle vedalaşıp telefonu kapadı. Ezra'nın veda davetinin olduğu hafta sonu geldiğinde annesi beni bir kez daha aradı. Ezra'yı ikna için elimden geleni yaptığıma inanıyordu. Ama demek ne kadar kararlıydı ki ben bile onu vazgeçirememiştim. Janine'in bu dediklerine sadece basit onaylarla cevap verdim. Fazla bir şey söyleyecek halim yoktu. Cumartesi sabahı erkenden onlara katılıp gitmem kararlaştırıldı. Ezra'nın ailesinin ve benim bindiğim arabayla gelmemesi, bizlerle o kadar uzun zaman baş başa kalmak istemediğini çok açık belli ediyordu. Ya da bana öyle gelmişti. Her nedense artık onun her söylediğinden ve tavrından kendime pay çıkarıyordum. Üstelik olumsuz bir anlamda. Southampton'a vardığımızda personel çoktan evi hazırlamış, Janine'in talimatıyla Hangi misafir odalarında kimlerin kalacağı belirlenmişti. Bana evin sağ kanadında ikinci katta okyanusa bakan geniş odalardan biri verilmişti. Yere kadar inen balkon kapılarının camlarından uçsuz bucaksız okyanus içeriye giriyordu adeta. Odanın açıldığı geniş veranda evin bir ucundan diğer ucuna hiç kesintisiz uzanıyordu. Benim kapımın yanı sıra aynı manzaraya çıkan bir kapı daha vardı. Eşyalarımı yerleştirdikten sonra kapıyı açıp dışarıya çıktım. Okyanus çıldırmış dalgalarla köpürerek ürkütücü seslerle patlıyor, sonra telaş içinde yuvarlanarak kumsalın üzerine yayılıp susuyordu. İçim ürpererek sonsuzluğu, bu sonsuzluk içinde ne kadar ufak olduğumuzu bir kez daha fark ederek izledim. Hüma birden daha bir gün önce babaannesinin yıllar yıllar evvelinin bir bahar akşamında tarif ettiği aynı evde olduğunu düşündü. Bu kadar büyük bir benzerlik olamazdı. Aynı evin aynı odasından, aynı okyanusu seyrettiğini ve gece uyuduğunu, daha doğrusu uyku tutmadığı için kalkıp verandada oturduğunu ve Shanna ile Bill'in torunuyla karşılaştığı anın gecenin sihri içinde ne kadar romantik bir anı yarattığını düşündü. Gerçekten hayat bir şeyleri tekrarlıyor muydu? Bütün bu olanlar sadece basit bir tesadüf müydü, yoksa yarım kalmış bir şeylerin tamamlanması için bir çağrı mı? Ama henüz babaannesinin hayatında neyin yarım kaldığını, neyin tamamlandığını bilemiyordu. Okudukça anlayacaktı. Çalan telefonla düşünceleri bir kez daha kesildi. Ahizeyi eline alıp cevapladığında duyduğu ses, okuduğu satırlarla realitesi arasındaki zaman sınırını kaldırmıştı sanki. ''Nasılsın Hüma?'' diyordu Brian. Hüma dışarıdaki pırıl pırıl berrak mavi gökyüzünü ve yemyeşil Central Park'ın emdiği Haziran güneşini görmesine rağmen, babaannesinin anlattığı 1917'nin Mayıs akşamını ve okyanusun çılgın dalgalarını içinde hissediyordu sanki. ''Teşekkür ederim, iyiyim.'' derken bir an için Brian'ın aslında Ezra olabileceği gibi çılgın bir düşünce geçti kafasından. Başını iki yana sallayıp ''Saçmalama.'' dedi kendi kendine içinden. ''Bu akşam beraber bir yemek yiyebilecek miyiz?'' Bilemiyorum derken elindeki defterin geri kalan sayfalarını çevirdi parmakları arasında. Sonra merakını giderme ihtiyacıyla sordu. Brian, sizin Southampton'daki evin bir ikizi olamaz değil mi? Brian soruya gülümsediği belli. Sanmıyorum dedi. Neden? Babaannemin anlattığı ev, Stein'ların evi, aynen sizinki gibi. Evet, zaten Stein'ların evi. Daha dün içinde oturduğum bir evin 1917'deki tarifini dinlerken hissettiklerim çok enteresandı. Bak ne diyeceğim derken Brian aniden yeni bir şeye karar vermiş gibiydi. Ne? Bunu daha nostaljik bir hale getirebiliriz, ne dersin? Nasıl? New York'ta akşam yemeği daveti yerine seni Southampton'a davet etsem ne dersin? Hüma küçük keyifli bir kahkaha attı. Daha dün sabah döndük oradan. Fark etmez. Yarım saate kadar gelir seni alırım. Ne dersin? Bilmem. Annemler ancak mutlu olurlar. Üstelik belki hatıraları okudukça onlara sormak istediğin bir şeyler de olabilir. Teklif Hüma'ya çok cazip gelmişti. Şu an Southampton'daki evden daha fazla hiçbir yerde olmak istemiyordu. Peki dedi. Yarım saat sonra oradayım. Şayet senin için tamamsa. Evet, hazır olacağım. Görüşmek üzere. Hüma sonraki sayfaların neler anlattığını deli gibi merak etse de defteri kapadı. Aurora'nın incilerini kasaya koymak üzereyken vazgeçti. Küçük valizine kıyafetlerini yerleştiriyordu ki telefon çaldı. Arayan Lillian'dı. Hayatım, ne güzel sürpriz. Ne kadar mutlu olduk geri dönecek olmana. ''Çok naziksiniz Lillian. Brian'ın fikriydi ama umarım sizce bir mahsuru yoktur.'' ''Tam aksine. Bilhassa seni arıyorum ki böyle bir düşünceye kapılma. Dört gözle bekliyoruz tatlım. Robert, Hüma'nın martinisinden hazırlamaya başladı bile.'' Huma telefonu kapadığında gerçekten babaannesinin kendisini Hampton'daki evde beklediği hissine kapılarak gülümsedi. Öldükten sonra bu kadar yaşamak olabilir miydi? Evet, demek ki imkansız değildi.